Bölüm 2. Kuraldan Bağımsızlık. Modern satranç birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Zayıflıklar, hafif figürlerin göreceli güçleri, kalitenin değeri, zaman ve dinamizm konusundaki değerlendirmeler bu değişimlerin görüldüğü konulardandır. Fakat bu değişimlere öncülük eden ve günümüz satrancına fazlasıyla yerleşmiş olduğundan fark edilmesi zor olan bir felsefi kavram vardır ki, bu kavramı daha geniş kapsamlı bir ifade şekli olmadığından kuraldan bağımsızlık olarak ifade edeceğim. Bu ifade temel olarak klasik satranca rehberlik eden genellemeleri, kuralları ve soyut prensipleri değişmez kalıplar olmaktan çıkarıp objektif konum değerlendirmesine kapı açar. Daha da ötesi, temel olarak bir kural kavramının reddedilmesiyle her bir özgün konumun faydacı şekilde araştırılmasına olanak tanır. Fazla sayıda pozisyonun derinden incelenişi, satranç anlayışına yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu yaklaşım, bilinç dışı prensipler veya tanımlanması zor ve konum değerlendirmesi sürecinde sürekli yenilenen bir dizi rehber olarak tarif edilebilir. Konumsal satranca yönelik hissin geliştiği ve bu gelişimi dogmanın sınırlandırmadığı söylenebilir. İşte tüm bu kavramlar kuraldan bağımsızlık kavramını açıklar. Tabii ki bütün bunlar bu görüşleri destekleyen örnekler sağlamadığım sürece sadece sözcüklerden ibarettir. Bu örnekleri bu bölümün devamında ve ikinci kısım boyunca sunacağım. Fakat ilerlemeden önce birinci kısım, birinci bölümde tartıştığım bazı kavramları okuyucuya daha geniş bir bakış açısı kazandırması açısından tekrar edeceğim. Son bölümde en parlak oyuncuların bile belirli pozisyonlarda dogmatik yaklaşımlarla yaptıkları sığ değerlendirmelerden bahsettik. Benim bu görüşlerin nedeni olarak gösterdiğim kavramlar bu oyuncuların bazı kurallara ve prensiplere olan sarsılmaz bağlılıklarıydı. 1930'lu yıllarda bu dogmatik düşünce belli oranda değişmeye başladı ve Nimzowitsch bu yeni yaklaşımın öncü figürü durumundaydı. Bu değişimin sorumlusu olarak hipermodern okul gösteriliyordu. Bu okulun liderlerinden Rettin'in şu sözleri önem taşıyor. Modern okulun amacı her pozisyonu bir genel kurala göre ele almak yerine pozisyonu içinde bulunduğu özel prensibe göre değerlendirmektir. En büyük hataların kaynağı olan şey, sadece belirli bir kurala göre yapılan ve konumun getirdiği ayrı özelliklere ve oyuncunun bağımsız düşünce sürecine dayanmayan hamlelerdir. En azından dünya şampiyonları arasında modernliğe geçiş figürü olarak gösterilen kişi kesinlikle Alekhine'dir. Geçtiğimiz bölümde onun bazı kavramlardaki dar görüşlü yorumlarını gördük. Fakat bununla beraber Alekhine, araştırmasını birçok farklı açılışa doğru derinleştiren ve pozisyonları modern bir stille faydacı ve hesaplamaya dayalı olarak oynayan ilk şampiyondu. Rettin ile aynı zamanlarda Znosko-Borowski Satrançta Oyun Ortası kitabında Alekhine'in bu yönü hakkında şu yorumu yapmıştır. Oyun ortasında belirli bir plan değerlendirilirken genel prensipler parantez aç, merkez kontrolü, açık hatlar, kuvvetli ve zayıf kareler, parantezi kapat, tüm mevcut kuvvetlerin üzerine yoğunlaştırılacağı bir hücum hedefi seçmekten daha az önemlidir. Bu konuda Alekhine, tüm genel değerlendirmeler tamamen bir kenara bırakılmalı ve sadece seçilen planın uygulanmasına katkıda bulunan fikirler değerlendirmeye alınmalıdır demiştir. Paçman, Satranç Stratejisi adlı kitabının Modern Satrancın Gelişimi adlı bölümünde Alekhine'in keşfettiği yeni bakış açılarının o güne dek edinilmiş prensiplerin sınırlarının ötesine geçtiğini ve bu keşiflerin neredeyse insan anlayışına karşı geldiğini belirtmiştir. Alekhine'in Capablanca karşısındaki zaferi dikkate değerdi. Çünkü bu zafer satrancın içerdiği tükenmez olasılıkları gösterirken oyunun sonu geldiğinden söz eden argümanları da çürütmüştür. Bizi ilgilendiren nokta bu prensiplerin ötesine geçmek kavramıyla sınırsız olanaklara kapı açmak kavramı arasındaki ilişkidir. Günümüze dönersek modern oyunun özelliklerini en iyi tanımlayan yazarlardan biri olan Mark Dvoretsky'ye kulak vermek yararlı olabilir. Dvoretsky belirli tip pozisyonlarla bağlantılı olan kurallardan bahseder. Parantez aç, örneğin ters renkli filler oyun ortasında atak yapan tarafa avantaj verir. Parantezi kapat. Sonrasında şu yorumu yapar. Bununla birlikte büyük usta seviyesinde resmi olmayan bazı kurallar da vardır. Bazı konumlarda belirli ve kesin bir şekilde davranmak zorundayken, bazı konumlarda bu belirli konum kavramının ne olduğunu tarif etmek çok zorlaşabiliyor. Dvoretsky'ye göre birçok benzer pozisyonun, parantez aç, ve bu pozisyonların oluştuğu açılışların, parantezi kapat, derin incelenmesi, bu zorlukların aşılmasını sağlayacak somut metottur. Yukarıda bahsedilen kural kavramını, oyun sırasındaki pratik rehberler olarak işlev gören fikirlerle karıştırmamak gerekir. Bu tip rehberler kural şeklinde sunulabilir. Fakat onlar sadece yararlı hatırlatıcılardır ve sınırlı kullanım alanları olduğundan bunların çürütülmesine gerek yoktur. Bu tip rehberlerin güzel bir örneği, birçok istisnası olsa da oyun sırasında yararlı bir işlev gören en kötü taşın konumunu geliştirmek prensibidir. Kosikov'un belirttiği gibi zamanın belirleyici unsur olmadığı manevralar içeren pozisyonlarda en kötü durumdaki taşı aktifleştirmek genellikle iyi bir fikirdir. Fakat bu kural, örneğin açık hatta geri kalmış piyonlar zayıflıktır gibi teorik bir prensip değildir. Alekin, Kosikov'un kuralına benzer bir şekilde açılıştaki erken bir at hamlesi hakkında şu yorumu yapmıştır. Bu konumdaki en önemli öğe olan atın gelişim problemi ilk fırsatta çözülmelidir. Bu fikrin geçerli olduğu birçok alan vardır. Fakat yine de bu kuralın pek çok istisnası vardır. Pek çok açılışta problemli alet, parantez aç, Hollanda savunmasının taş duvar sistemindeki Ceyhan 8 fili gibi, parantezi kapat, genellikle tüm diğer aletler geliştikten sonra oyuna katılır. Bununla beraber beyazların E5 oynadığı birçok Fransız savunması örneğini ele alırsak, parantez aç, ilerleme varyantı, Binaver, 3, at denizli 2, at F6, 4, E5'li taraç, parantezi kapat. Siyahların pek çok varyantta, parantezi aç, hepsinde değil, parantezi kapat, diğer taşlarını geliştirmeden önce C8 filiyle yararlı şeyler yapmak için birçok tempo harcadığını görüyoruz. Benzer şekilde Karakan savunmasında siyahlar ilk fırsatta siyahın hamlesi F5 parantez aç veya siyahın hamlesi fil E6 ya da siyahın hamlesi fil Giresun 4 parantezi kapat oynarlar. Hatta bazı durumlarda diğer taşların en yararlı şekilde oyuna girebilmeleri için yapılan erken şah hamlelerine bile rastlamaktayız. Hazır bu konuya girmişken bu gibi rehberlik işlevli küçük kuralların en az somut kurallar kadar şüpheli olduklarını belirtelim. Okuyucu, kenardaki atlar kötüdür gibi bir prensibe göreceli olarak daha şüpheli yaklaşsa da, belki de en çok tekrarlanan prensip olan satrançta en önemli şey bir plana sahip olmaktır, parantez aç, ya da plansız oyun felakete götürür, parantezi kapat, görüşünü büyük ölçüde benimseyecektir. Bu konu üzerinde ilerleyen bölümlerde de duracağım. Fakat bu noktada Dvoretsky'nin görüşünü almakta fayda var. En yüksek stratejik sanatın tüm oyunu belirlenmiş bir plan çerçevesinde oynamak olduğuna dair genel bir kanı var. Ve birçok büyük usta da bu görüşe katılıyor. Bu bir aldanmacadır. Çok uzun bir planı betimlemeye çalışmak bir saçmalıktır. Çünkü bir hamle oyundaki tüm dengeleri değiştirerek oyunun gidişine tamamen yeni bir yön verebilir. Dvoretsky, planlamanın lokal zamana bağımlı ve faydacı doğasını vurgulamak için plan sözcüğü yerine bir sonraki stratejik operasyon deyişini kullanmıştır. Bence bu, günümüzün modern açılışları sonucu ortaya çıkan, çok farklı ve ağır pozisyonlara uygulanan çok parlak bir ayrımdır.